Ayrım 7.
Sayfa 63. Rahmi Efendi'yi teselli etmek için bunların yarısı uydurma demeyi düşündü, caydı. Gerçeği gizlemenin faydasından çok zararı olur diye geçirdi aklından. Ve gücümüz yettiğince dayanırız dedi. Rahmi Efendi başını kaldırıp Sikem'e doğru uzanan yola baktı. Allah göstermesin, gitmek zorunda kalırsanız az telafat vermelisiniz. Ana vatanı koruyacak asker gerek. Bu söz sayfalarca askeri rapora bedeldi işte. Mustafa Kemal hastalıktan iyice solmuş yüzünde ayrıksı ışıltılar oluşturan mavi gözlerini yaşlı adamın gözlerine dikti. Sesinde hem saygı hem de bir babayı rahatlatacak ılıklık vardı. Ailenizi toplasanız da bizimle gelseniz. Rahmi Efendi bastonunu kaldırıp Gerizim Dağı'na uzattı. Allah işte orada, Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etme, sana bir kurban yolladım diye seslendi dedikten sonra soluna döndü, bastonunu Sikem'e doğru çevirdi. Hazreti Yakup kuyuyu orada açtı. Hazreti İsa Samarit kadının elinden bir tas suyu işte o kuyunun başında içti. Bu kez ters yöne Tulkerim yoluna döndü. Peygamber Efendimiz ise işte o yollardan geçti deva kervanlarının ardı sıra. Yaşlı adamın sesi buğulanmıştı, yutkundu. Arkasına Ebal Dağı'na döndü. Paşa Hazretleri, zeytin ağaçlarımızı buralarda edindiğimiz dostlarımızı, akrabalarımızı koyup gidivermek kolay değil derken sesi iyice kısılmıştı. Bu sözlere verecek bir karşılık düşündü bulamadı. Elini uzatıp Rahmi Efendi'nin koluna dokundu. Allah size sabır versin Buşak Efendi. Vatanı koruyabildiğimiz kadar koruyacağız diyerek ayrıldı. Buşak Efendi arkasından seslendi. Reyhan kaynatıp içseniz böbrek kumunu pek çabuk söker. Kumandan dönüp gülümsedi. Pek naziksiniz Buşak Efendi, onu da yaparız. Allah'a emanet olunuz. Şeyh Bedir Türbesi'nden aşağı yürüdü. Nablus'un sayısı belirsiz sabun atölyelerinden yayılan ağır zeytinyağı kokusu kentin bu yanında hafifliyordu. Kararından caydı. Alkabir camisine yürüdü. Bahçede güreş tutan çocukları izledi bir süre. Langaza köyünün alt yanındaki çayırda ne güreşler tutulurdu. Kazanan pehlivana bolca ödül verilirdi. Tıpkı kağıt oyununda olduğu gibi yenen güreşçiye parti kazandı derlerdi. Gözlerinde bir yanma başladı. Yurtları bırakmak ne yaman bir iş diye söyledi. Yorulmuştu, kışlaya döndü. 18 Eylül 1918 gecesini raporları okuyarak geçirdi. Ardı ardına emirler yazdırdı. Yıldırım grubu karargahından hala ses yoktu. Saatlerce seçenekler üstüne durdu. Bu seçeneklere Mareşal Sanders'in şöyle ya da böyle düşünebileceğini de kattıkça işin içinden çıkılmaz oluyordu. Bir süre yatağa uzandı. Uyku tutmuyordu. Mareşal Sanders'e de hak vermemek elde değildi. Alman genel karargahı Filistin sahil şeridinde eğitimli yedek taze kuvvet olarak bulunan Alman birliklerinin İstanbul'a gönderilmesini isteyince Mareşal bu duruma itiraz etmiş, hatta hem İstanbul'daki başkumandan vekili Enver Paşa'ya hem de Almanya'ya mektuplar yazarak cephenin zayıflatılmasını önüne geçmeye çalışmıştı. Görevden ayrılmak istemişti de bunu kabul etmemişlerdi. Çabalar hep boşa çıkmış, Alman birlikleri İstanbul'a çekilmişti. Bunlar yetmezmiş gibi von Kress kumandasındaki Alman taburları Gürcistan'a gönderilmişti. Alman birlikleri giderken zırhlı trenleri de İstanbul'a götürmüşlerdi. Şimdi Suriye-Filistin cephesine bir tek zırhlı vagon kalmamıştı. Şu olanlara basit bir idari hata demek ne zor. Bir yıl önce de birlikler İran içlerine yollanınca Bağdat İngilizlerin eline düşmüştü. Açık pencereden sızan ay ışığının beyazlığıyla lambanın sarı ışığı arasındaki renk farkının fiziksel nedenlerini açıklamaya çalışırken yoruldu, gözleri kapandı. 15 gündür ilk kez geceyi sancısız geçiriyordu. Gecenin sessizliğini bozacak en küçük bir kıpırtı yok. Oysa uzayan gecelerde hep sesler duymuştu. Ebal Dağı'nın eteklerindeki evlerde udiler, şen şakrak havalar çalıyor, şarkılar durmaksızın yineleniyor, onlara Gerizim Dağı'nın eteğinden Samarit Mahallesi'nin esmer güzeli kızlarının mutluluk çığlıkları eşlik ediyordu. Birçok kez ateşi yükseldiğinde pencereden biraz sussanız da uyusak artık diye bağırısı geliyordu. Bağırma isteği büyüdükçe seslere sesler ekleniyor, müziğin yerini bir gürültü, bir kargaşa alıyordu. Şimdi ayrımsıyordu. O sesler yalnızca Nablus'tan gelmiyordu. Selanik limanındaki gemici meyhanelerinden, Beyaz Kule önünde bir yandan soğuk biralarını çekiştirirken önlerinden geçen kızlara laf atan gençlerden, komşu kızı Sıdıka abladan, Kocacık yaylasından geliyordu. Muş dağlarında birbiri ardına patlayan topların, Jonk bayırını biçip duran İngiliz makinelilerinin, Galata Köprüsü altından geçen balıkçıların sesleri de birbirine karışıyordu. Kollarını açıp gerindi, yüksek sesle 7 gecede 37 yıl yaşadın diye söylenerek ağzını yakan dumanı Nablus'un koyu lacivert göğüne üfledi. Bir an kahve istemeyi düşündü. Çocuklar yorgundur, biraz dinlensinler, gün uzun ve zor olacak diye mırıldandı. Yağı bitmek üzere olan lambayı kaldırıp şişenin bir kenarının altına kül tablasını koyunca alev canlandı. Haritasını yeniden açtı. Teberiye gölünden çıktıktan sonra deniz seviyesinden aşağılara çukurlaşan vadide kıvrılarak güneye inip Lut gölüyle buluşan Şeria ırmağının ince çizgisinin iki yanında yer alan dağları düşündü. Kendi kendine bakalım vadi ve nehir bizi yutmadan öte yana geçebilecek miyiz diye sordu. Orduyu ağırlıklarıyla birlikte ırmağın öte yanına geçirebilecek iki büyük köprü var. Lut Gölü'nün hemen kuzeyinde El Damiye Köprüsü ve en kuzeyde Teberiye Gölü'nün hemen altında Beyt San Kasabası'nın karşısındaki Taş Köprü. Aşağıya Damiye Köprüsü'ne inmenin hiçbir gereği yok. Beyt San karşısından geçersek Yarmuk Vadisi'nden Dera'ya, oradan da Şam'a yürüyebiliriz. Şeria doğusunda ve Amman'da bulunan 4. Ordu Kuvvetleri, kuzeyde gerekli kademelerini kurabilirse, orduyu koruyarak vuruşa vuruşa geri çekilebiliriz. Acaba Mareşal von Sanders bunu hesap ediyor mu? Kulağına uzaklarda atılan top sesleri geldi. Bir süre dinledi. Sesler kesildi. Taciz ateşi herhalde dedi. Masanın köşesine koyduğu saati biri gösteriyordu. Kapı hafifçe tıkırdatıldı. Buyurun. Miralay Sedat Bey içeri süzüldü. Kudüs tarafından buraya doğru saldırıyorlarmış. Kati bir saldırı mı yoksa gösteriş mi? Yarım saatlik top atışıyla yetinmişler. Öyleyse dünkü rapor doğru çıkıyor. Harita üstünde 2 saat tartıştılar. Saat 3 sıralarında harekat şube müdürü Binbaşı Rüştü telaşla içeri girdi. Tulkerim'den telefon var. Sedat Bey hemen buraya bağlasınlar dedi. Telefon çıngırağı çatırdayınca ahizeyi aldı. Dinlerken rengi sararıyordu. Eliyle ahizeyi kapatarak Falık Nehri boyunca top ateşi vermiş diye fısıldadı. Bir süre daha dinledikten sonra anlaşıldı diyerek ahizeyi yerine koydu. Kumandan ayağa kalktı. Durumu Ali Fuat Paşa'ya ve İsmet Bey'e hemen bildirelim. Her ihtimali göz önüne alarak davranalım. Durum artık apaçık. İngiliz kuvvetleri sabaha kalmaz Akdeniz'den Tulkerim'e ilerlemeye başlarlar. Sonra bir an sustu. Karargah subayları kapıdaydı. Onlara baktı ve İngilizler yolumuzu kesmeye çalışacaklar. Şimdi Kudüs'ten ve Tulkerim'den Nablus'a yürüyecekler. 10 dakika geçmeden 7. Ordu'nun Nablus karargahında kurmay subaylarının tümü, nöbetçiler, 2 piyade taburu, süvari bölüğü ayaktaydı. Mülazım'a evvel İsmail Hakkı taş merdivenleri koşar adımlarla çıktı. Posta odasına girdi, gece raporlarına bir göz attıktan sonra kapının önünden geçmekte olan çavuşun kolundan tutup durdurdu. Cebinden çıkardığı gazete kağıdından küçük bir külahı onun eline tutuşturdu ve kulağına eğilip fısıldadı. Çavuş derhal diyerek uzaklaşırken telgraf makinesi tıkırdamaya başladı. İngiliz 21. Kol Ordusu'nun topları Falik Nehri karşısındaki mevzilerimizi durmaksızın dövüyor. Her azlik yakınlarından başlayıp Falik'in güney ucuna uzanan 5 kilometre boyunca Fransız Tugay'ı ve Avustralyalı süvari tümeni saldırıyor. Makine birden sustu, odadakiler soluklarını tutmuşlardı. Odanın köşesinde telefon bağlantılarını gözden geçiren başçavuş kendi kendine söylendi. İngilizlerin sayısı doğruysa sahil cephesinde 2 adıma bir İngiliz süvarisi düşüyor. Bizimkilerin arasındaysa kilometreler var. Makineden ses bekleyenler söylenen her nedenli gerçek olursa olsun yine de başçavuşa kızmaktan kendilerini alamadılar. Kapat şu şob ağzını. Sana soran mı oldu? Çeneyi bırak da sen şu meleti çalıştırmaya bak. İsmail Hakkı tartışmayı durdurmak için ağzını açmıştı ki makine yeniden tıkırdadı. Sahil boyunca 12 kilometrelik hattan ilerliyorlar. Tulkerim'e doğru. Nehre köprü kurmuşlar. Zırhlıları da geçiriyor. İsmail Hakkı telgrafın kağıda geçirilmesini beklemeden şeridi koparttı ve kumandanın odasına koşturdu. İlk ışıklarla birlikte Nablus'un sokaklarına kadın ve çocuk sesleri inmeye başlamıştı. Kumandan kahve fincanını pencerenin pervazına koyup bir sigara yaktı. Bir grup kadın başlarının üstüne yan yatırılmış testileriyle çeşmeye gidiyorlar. Onları izlerken aşağılarda Pınar'ın yanından geçen telgraf telefon attığın tellerine konan kuşların birden havalandıklarını gördü. Bir ses mi duydular? Belki. Fincandaki son yudumu da içti. İçinden kahve yanmış nohut tadında dedi. Fincanı tabağına koyarken aşağıdaki köpeği gördü. Sırtı siyah, boynu ve göğsü kahverengi, kulaklarının uçları beyaz, küçümencik bir yavru. Kendisini taşların serinliğine vermiş, çenesi ön ayaklarının üstünde uyukluyor. İnip okşamayı düşündüğü anda köpek birden kalktı. Başını ve kuyruğunu iki yana sallamaya başladı. Taş merdivenlerden yukarı koştu ve kesik kesik havlayarak kapıda beliren nöbetçi askerin ayakları dibine oturdu. Başını kaldırıp ebal dağına bakmaya başladı. Kumandan pencereden uzanıp seslendi. Korktu bu yavrucak, senin mi? Asker esas duruşa geçti. Rahat ol çocuk, köpek senin mi? Yok kumandanım, o hepimizin. Hepiniz kim oluyor? Piyade taburunun, herkes kendi köyünde kalan köpeğine benzetip duruyor. Demek babasının bu kadar çok eşi varmış, soyunun gitmediği yer yok. Öyle değil kumandanım, kimimiz ayağını, kimimiz kulağını, kimimiz kuyruğunu, kimimiz de yiyip içişini, ne bileyim, koşuşunu köyde kalan köpeğininkine benzetir durur, hasrettik işte. Akıllıya da benziyor. Çok akıllıdır, her dilden anlar. İbranice, Arapça, Samaritçe, Türkçe, biraz da Almanca. Asker bir an durdu, başını kaldırdı. Az biraz Apazca ve Boşnakça da anlar diye eklerken sesinden gurur duyduğu anlaşılıyordu. Asker sözünü bitiremedi. Ebal Dağı'nın arkasından kayık motoru sesine benzer bir patırtı duyuluyordu. Yavru köpek birden ayaklandı, kuyruğunu sallayıp kesik kesik avlamaya başladı. O sıra kapının önüne çıkanlardan biri içeri seslendi. Sedat Bey, tayyareler. Almanlar olabilir mi? Telefonun çıngırağı odanın duvarlarında yankılandı. O anda içeri giren binbaşı Rüştü ahizeyi kaldırdı. Bir süre dinledikten sonra yüksek sesle ''Gözünüzü dört açın, toplar da makineliler de hazır olsun.'' dedi. ''Beş tane mi? Nereden çıkardın bizim tayyare olduğunu? Sen hiç bizim beş tayyaremizi yan yana uçarken gördün mü?'' Dağın ardından bir top sesi duyuldu. Arkasından makinelilerin takırtıları geldi. Binbaşı Rüştü ''Müsaadenizle ben dağa gidiyorum.'' deyip telaşla çıktı. Sedat Bey dağın üstünde görünen ilk tayyareye baktı bir süre. İngiliz Bristol'leri bunlar, 114. Avustralya Kraliyet Hava Bölüğü'nden dedi. Şaşkınlıkla Sedat Bey'e baktılar. Sedat Bey havacılık merakı işte dedi. Tayyarelerden ikisi hastaneye yöneldi. Ard arda patlamalar duyuldu. Nablusu çocuklar düz damlarda kuyruklarına mavi beyaz hatlar çizilmiş tayyareleri bir oyun izler gibi dikkatle izliyorlar. Kadınlar telaşla çocuklara bağırarak içeri çağırıyorlardı. Tayyarelerden biri Gerizim Dağı'na doğru uçmaya başladı. Sonra geniş bir kavisle karargahın üstüne geldi. Birkaç bomba patlattı. Üst kat pencerelerinden arka arkaya tüfekle ateş açtılar. Öndeki yolda ve yan bahçede 3 patlama daha. Telaşlı koşuşturmalar başladı. İsmail Hakkı kapıdaydı. Paşa Hazretleri, karargahı boşaltmaya başlayalım mı? Kumandan başını çevirmeden yanıtladı. Telaşa gerek yok, hemen bir toplantı yapalım. Önce İsmet Bey'i, sonra da Ali Fuat Paşa'yı telefonla arayalım. Dışarıdan kadınların çığlıkları geliyordu. Kumandan pencereden eğilip sola baktı. Suya giden kadınlardan biri yerde kıvrılmış yatıyor, testisi parçalanmış, akan su kömür karası saçları ıslatıyor. Öteki kadınlar korkuyla duvar dibine büzüşmüşler, ağlaşıp duruyorlar. Karşılarda çatı direğinde Hilal-i Ahmer bayrağı dalgalanan hastanenin bir köşesi çökmüş, çatıdan alevler yükseliyordu. Hasta bakıcılar yitirilen askerleri dumanlar içinden dışarı taşıyorlar. Kolları ya da bacakları eksik olduğundan taburcu edilmemiş olan yaralı askerleri yola yatırıyorlardı. Çocuklar damlardan sokağa inmişler, köşelerden ürkek ürkek başlarını uzatıyor, sonra da bağırışarak bir başka köşeye koşuşturuyorlar. Bir yanda korku, öte yanda karşı konulamaz oyun tutkusu diyen kumandan, pencereden ayrılıp koridora çıktı ve toplantı odasına girdi. Görüşme kısa sürdü. Nasıra'da olması gereken Yıldırım Ordular Grubu kumandanı Liman von Sanders ile ne telefon ve ne de telgraf bağlantısı var. Kumandan ellerini masaya dayadı. Kendilerinden çok uzaklardaki bir olaydan söz eder gibi sakindi. Arkadaşlar, İngiliz kuvvetleri Akdeniz'den Tulkerim'e yaklaşıyorlar. 8. Ordunun savunma hatları parçalanmıştır. Haritaya eğildi. Parmağıyla Tulkerim güneyinde Tira'ya ve Nablus-Tulkerim şosesinin ortalarına doğru bir hat çizdi. Von Oppen'in Alman Asya kolu bu hattı tutmaya çalışacak. İsmet Bey'in iki tümeni Nablus'a doğru çekilip ilk saldırıyı durduracak. Aralarda boşluk bırakmayacağız. Şimdi telaşlanmadan gerekeni yapalım. Gerisini akşama doğru görüşürüz. Kısa bir süre daha durumu değerlendirdiler. Subaylar kalpaklarını başlarına geçirip sessizce göreve döndüler. Tayyareler makineli ateşini yiyince kuzeye, Cenin yönünde uzaklaşırken sağa sola savrularak açıldılar ve bir iki bombayı boşa attılar. İki dakika geçmeden karargahın kapısında bağırışmalar duyuldu. Telefon hatlarını vurdular. Telefoncular hemen hatlara. Çantaları unutmayın. Telleri de alın. Karargahın telefon telgraf santralındakiler bir saate yakın merakla beklediler. Sonunda telefon zilleri çaldı. Kumandan telgraf makinesinin başında von Sanders'e iletilecekleri yazdırıyordu. İngilizler beklediğimiz üzere deniz tarafından saldırdılar. 7. Ordu Kafr Has, İsfaka, Kabalan, Ebuz Rekay hattına çekilecek. Emirlerinizi beklemekteyiz. Bir an düşündü. Yıldırım grubu bir değerlendirme yapabilir. Şeria doğusunda 4. Ordu'yu geri çekip ırmaktaki geçitleri koruma altına alabilmesi için bir emir çıkartılabilir. Ya yapmazsa en azından durumu karşılıklı görüşmek mümkün olur. İçinden inşallah diyerek seslendi. Çocuk gönder gitsin. Bir sigara yaktı, ileri geri yürüyerek sabırla bekledi. Yarım saat sonra bir yanıt geldi. Öyle bekledikleri gibi tüm cepheyle ilgili değildi. Yıldırım grubu kumandanı Marshal Sanders kısaca, "Mutabıkım, bu hatlar kesin savunma hattımız olsun." diyordu. Nereyi kesin savunacaklar? Arkada yedek kuvvet yok. Yedek olabilecek kuvvetler ya Şam çevresinde ya da Akdeniz kıyısında Hayfa'dan Beyrut'a, Trablusçam'dan İskenderun'a ve oradan Mersin kıyılarına dağılmış durumda. Buralara denizden bir çıkartma yapılsa bu dağınık kuvvetlerin bir hükmü olamaz. Son bir yıldır cephelere taze kuvvet geldiği yok. Kuzeydeki kuvvetleri aşağıya kaydırmaksa haftalar alır. Kötü haberler birbirini kovalamaya başladı. Saat 8. General MacArthur Onslow'un kuvvetleri Falik çayını geçtikten sonra hızla Tira kasabasına ve Tulkirim'e yaklaşıyor. Saat 9. Avustralya 4. Hafif Süvari Tümeni geçitleri tuttu. Türk mevzilerinin arasından sessizce geçtiler. Refet Bey'in kol ordusunun arkasına dolandılar. Saat 11. 144. Kraliyet Hava Bölüğü Tulkerim'e bomba yağdırdı. Sokakları makineli ateşiyle taradılar. Halktan da çok sayıda ölü var. Saat 11.15. İngiliz kuvvetleri Refet Bey'in kol ordusunun hemen hemen tamamını esir aldı. Refet Bey'den haber yok. Saat 11.20. İngiliz tayyareleri Afula kasabasındaki merkez santrali vurdu. Nasıra'daki Yıldırım grubu karargahı ile haberleşme kesildi. Kumandanın gür sesi taş duvarlarda yankılandı. Von Oppen nerede? Odadakilerden biri yanıtladı. Hattı tutamamışlar. Dir Şerif'e çekilmişler. Dir Şerif buraya 20 kilometre uzaklıkta. Kapı açıldı, yeni bir rapor getirdiler. Sedat Bey raporu hızla okuyup kumandana uzattı. Kumandan mırıldanarak okumaya başladı. İngilizler Tulkerim'e girdi. Sokak savaşlarında çok sayıda şehit verildi. Suriyeli askerler savaşmadan şehirden ayrıldılar. 8. Ordu karargahı son anda kaçabildi. 8. Ordu dağıldı. Artıkları doğuya Şeria Vadisi'ne doğru kaçışıyor. Tayyareler dağılanları biçip geçiyor. Tulkerim'den Nablus'a gelebilen bir subayın ifadesi aşağıdadır. Tulkerim sokaklarında adım atacak yer kalmadı. Yerler asker ve halktan şehitlerle dolmuştu. İşgalci süvariler yerdeki yaralıları aldırmadan atlarıyla çiğneyip geçtiler. Damların köşelerine çömelmiş yaşlı Filistinliler ağlıyorlardı. İsmet Bey'in kol ordusu Tulkerim Nablus şosesini emniyete almaya çalışıyor. Subayın anlattıkları daha ayrıntılıydı ama şanlı zafer olarak yazılan bazı savaşların zafer süslerinden arındırılmış acımasız yüzünü yazmak kolay değildir. Saldırıyı yapanların tarihçileri ise yalnız zaferleri yazmakla yetinirler. Tulkerim'de işlerini yarım günde bitiren Anzak 15. Süvari Alayı'nın kumandanları savaşın bu denli kolay bir zaferle sonuçlanacağını hiç düşünmemişlerdi. Bir tür sarhoşlukla yaşadıkları, Gelibolu'nun efsane Türklerine ne olmuştu? Gelibolu çıkartmasına katılmamış olanlar eski askerlerin kendilerini yanıltıp korkuttuklarından söz açıyor ve onlarla alay ediyorlardı. Güneş batalı bir saat olmuştu ki düdükler öttü. Anzak süvarileri atlarına koştular. Artık Nablus'a yürüme zamanı gelmişti. İçlerinde sonsuz güven, savaşın bir gün sonra bitebileceğini düşünerek atlarını yormadan yavaş yavaş ilerlediler. Tulkerim'de yenilenmiş olan nallar şosenin çakıllarına bastıkça düzensiz, kulak tırmalayıcı sesler çıkıyordu. Şose yakınlarındaki köyler karanlığa gömülmüş, olanın biteni görmemek için mi, yoksa savaşları kanıksadıklarından mı bilinmez, köpekler bile sessizdi. Şosenin ilerisinde engebeliklerle başlayan çıplaklık, daha ilerilerde Ebal ve Gerizim dağlarına doğru zeytinliklerini oluşturduğu karaltılarla kavuşuyordu. Vazan ve Junjit köyleri hemen karşılarındaydı artık. Süvariler ilk tepeleri geçtiler. Türkler görünmüyor. Nablus'u boşaltmış olabilirler mi? Bu kadar kısa bir sürede yapamazlardı bunu. Yamaçlar dikleşmiş, eskimiş yanardağ artığı keskin kayaların ürkütücü karaltıları yola yıkılıyordu sanki. Öndekiler durdu. Ne oluyor? Zelanda'nın koyun çiftliklerinde bolca kullanılan açık saçık küfürlerle karışık tartışmalar duyuluyordu. Tepelerin arasına girdiklerinde bir cayırtı koptu. Önden ve yanlardan makineli tüfek tarakaları duyuldu. Ortalık birden karıştı. Hızla dizginleri çekilip geriye döndürüldüğünde şahlanıp süvarisini yere yıkan atlar sağa sola koşmaya başladı. Orta yaşlı Anzak çavuşları bu işe pek şaşmış görünmüyorlardı. Onlar Gelibolu Yarımadası'nın Suvla koyunda geniş kumsala çıktıktan sonra karşılardaki tepelere doğru alüvyon düzlüklerini yürümeye başladıklarında aynı ölüm sessizliğiyle karşılaşmışlardı. İlk tepelere yerleşip güvenliği sağlayınca zırhlılardan gelecek on binlerce süvari yarımadayı ortadan geçip Türkleri kuşatacaktı. En yakın zırhlılardan açılan top ateşi yamaçları döverken koşmuşlardı tepelere doğru. Toplar susmuş ama tepelerdeki ölüm sessizliği de sürüyordu. Rahatça tırmanırlarken önlerinde koşuşarak uzaklaşan Türkleri görmüşlerdi. Ne olmuşsa işte o anda olmuştu. Türkler birden oldukları yere yatmışlar, çok ama çok kısa bir an sonra süngüleriyle bayır aşağı inmeye başlamışlardı. Bu Türkler her an her şeyi yapabilirlerdi. Çavuşlar gençlere sakin olmalarını söyleyerek yatıştırırlarken arkadan gelen 10. ve 53. piyade taburları süvarilerin önüne geçtiler. Bir süre sonra Hovitzer topları Türklerin bulunduğu tepeleri dövmeye başladı. Ardından piyadeler saldırdılar. Türkler biraz direndikten sonra ateşi kestiler. İngiliz komutanlar bu kez gerçekten çekildiler diye düşünmeye başladılar. İngiliz kumandanların düşüncesi doğruydu. Türkler arkalardaki sarp yamaçlara çekilmişlerdi. Tepelerine dikilmeye başlayan güneş sabahki savaş sıcaklığını cehenneme dönüştürmeye kararlıydı. Zavara köyünün önünde şoseye bakan bayırda ikiye ayrılacakmış gibi görünen yarık kayanın arkasında soluklarını tutmuş bekliyorlardı. Gökçalılı Hasan Çavuş Beyşehirli Mülazım Yusuf'a fısıldadı. Neden bu kadar yavaşlar? Yusuf daha 20'sindeydi. Tıknaz, kısa boylu, dar omuzlu, uzaktan bir idadi talebesini andırırdı. Onu uzaktan gören askerler takım kumandanı olduğunu ayrımsamazlar, ileri geri konuşurlardı. Takıma yeni katılanlar da ilk başlarda bu çocuk mu bize kumanda edecek diye hayıflanırlardı. Bu tür düşünceler genç kumandanın yönettiği ilk çatışmada sona eriverdi. Hasan Çavuş onun sakinliğine şaşardı hep. Dağlarda 40 yıl komitacılık yapmış Balkanlı kaptanlar gibi pişkin bir çocuk bu Yusuf diye düşünürdü. Hasan yarığa uzanmış karşıdaki çıplak bayırları gözleyen Yusuf'un söylediğini duymadığını düşündü. Biz bunlara bir dalalım açığa kovaladıktan sonra çekiliriz. Yusuf uzandığı yerden Hasan Çavuş'a baktı. Hasan bu bakıştan önerisinin kabul gördüğü sonucunu çıkardı. Üstümüze çekersek Nakura tepesindeki makinelilerimiz yanlardan hep iciğini indiriverir dedi. Yusuf ya sonra diye sordu. Hasan'dan ses çıkmayınca o her zamanki soğukkanlılık dolu sesiyle Hasan arkamızda kuvvet kalmadı. Tulkerim'den bağırışarak kaçışanların gürültüsüne kapılıp gidenler hiç de az değil.